Sesli Dergi programına hoş geldiniz. Yeni bir programda sizlerle yeniden birlikteyiz ve yeni bir derginin sayısıyla birlikteyiz. Genç Dergisi'nin Ağustos 2015 sayısından yazılar paylaşacağız. Genç'in bu sayısında İffet Kazanacak kapağı dikkat çekiyor değerli gençler. İffet konusuyla dikkat çekiyor Genç Dergisi. Evet, ilk olarak bizler de Mehmet Lütfü Arslan imzalı Putunu Kırana Aşk Olsun başlıklı yazıyı paylaşacağız sizinle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tek bir cümleyle ve tek bir cümle için geldi. Hayat, ölüm, dünya ve içindekiler ve hatta öte taraf o cümleyle anlam kazandı. O cümle ihtişamın zirvesindeki mütekebbire de kendi köşesindeki münzeviye de yetti. Bir bedevi ilk işittiğinde o cümleyi, demek dünyayı karşılarına alacaklar demişti. O cümleyle yola çıkan dünyayı karşısına aldı. O cümleyle yola çıkan gün geldi, dünyayı altına aldı. O cümle dünyayı aldı, bambaşka bir dünya yaptı. O cümle eriştiğini değiştirdi. O artık bir daha eskisi olamayacak yeni bir hayatın sahibi oldu. Ne dünya ne içindekiler o cümleden sonra aynı kaldı. Resulullah tek bir cümle için ve tek bir cümleyle geldi. O cümle burunlarına konan sineği bile kovmaktan aciz putları hakla yeksan etmekle kalmadı, putlara anlam veren zihniyetleri de parçaladı. Ümidi, korkuyu ve sevgiyi olması gereken yere çekti. Merkezine oturttu. İyi ile kötünün tanımını değiştirdi. Kula kulluğu ve kulun kendine kulluğunu bitirdi. Şakülü kaymış bakışlara ayar verdi. Sözü düzeltti. Faydanın ve zararın ne olduğunu hatırlattı. Menfaatin ve mazarratın kaynağını gösterdi. Özgürleştirdi. Maddi ve manevi hürriyetin adresini gösterdi. La ilahe illallah'tı o cümle. La ilahe illallah, yani Allah'tan başka ilah yoktur. La ilahe illallah klasik tabiriyle nefyü ispattır. Nefy reddetme, ispat ortaya koymadır. Nefy kısmı reddedileceğin hükmünü verir. İddiası, ihtimali ya da itibarı olan ne varsa hepsi la ile silinir. Kendisine ilah denecek kimse ya da bir şey bizatihi bir iddia ile çıkmış, bir ihtimale dayanmış, bir itibarla var olmuşsa artık yok hükmündedir. Böylesinin Allah yanında ne iddiası, ne ihtimali, ne de itibarı yoktur. Çünkü ispat kısmında ifade edildiği gibi sadece Allah vardır. Allah'ın olduğu yerde kimin bir iddiası, onun biçtiğinden öte bir ihtimali ve itibarı olabilir ki? Önce yok sayıp, sonra var olanın kim olduğunu haykırmak manası reddederek başlamaktır. La ile reddedildi mi, illa ile kabul edilecek ishar edilmiş olur. La ilahe illallah, biz bu cümleyle ve bu cümle için geldik. Hayatımız da, ölümümüz de, dünya ve içindekiler de bu cümle içindir. Bu cümle at iziyle it izinin birbirine karıştığı, iyi ile kötünün muğlaklaştığı ve safların darmadağınık olduğu bir zamanda bize yetişecek bir cümledir. Her zaman öyle olmuştur, yine öyledir ve bundan sonra da öyle olacaktır. Tarihin her devrinde olduğu gibi bu devrede de şakülü kaymış insanlığa yeniden istikametini gösterecek cümle bu cümledir. Etrafımızdaki ve içimizdeki putlara la ilahe illallah yetecektir. Ama şu şartla ki la bilinmeli, ilah bilinmeli, illa bilinmeli ve en önemlisi Allah bilinmelidir. La nedir? İlah neyse onu reddetmektir. İlah nedir? Allah'ın hakimiyet sahasına müdahale eden, böylece hakkına giren her şeydir. Neye uyulup neye uyulmayacağını Allah belirler. İyi ve kötünün ne olduğunu da, hayatın nasıl yaşanması gerektiğini de O söyler. İlah ya da put, bu alanlara ilişkin kendisinden medet umulan kimse ya da şeydir. Örneğin, Zülhalesa cahiliye döneminde tasim edilen bir puttu. Mekke ile Yemen arasında Tebale adı verilen yerde bulunuyordu. Aslında beyaz bir taştan başka bir şey değildi. Üstünde taç şeklinde bir oyma vardı. Etrafındaki kabileler ona saygı gösterir, kurbanlar sunarlardı. Önünde amir, buyurucu, nahi, yasaklayıcı ve mutarabbis, mühlet verici adlı üç fal oku vardı. Bir karar isteyen gelir bu okları çeker ve ona göre hareket ederdi. Buyruğu ondan bekleyen, yasağı onunla bilen, süreyi onun koymasını isteyenler Zülhalesa'yı ilah biliyor, böylece Allah'ın egemenlik sahasına müdahale etmiş oluyorlardı. İlah, Allah'ın hukukunu ihlal eden kimse ya da şeydir. Bunu red, Allah'ın hukukunu korumak demektir. Hukuku korumak için önce nefyetmek gerekir. O yüzden la ilahe illallah'tan önce gelir. Neyi reddettiğini bilmeyen, neyi kabul ettiğini de bilmez. İlah mefhumundan haberi olmayan Allah'ı hakkıyla takdir edemez. Allah'ı hakkıyla kim takdir edebilir ki? Ama onun hükmünün, kanununun ve işinin ortağı olmaya yeltenenleri suçüstü yapabiliriz. Onun şeriklerini ya da buna cüret edenleri bilmek peşin bir red tavrı doğurmalıdır. İlahlığa soyunanlar karşılarında İbrahim'i bir tavır bulmalıdır. Onun şerikini bilmekle onu reddetmek eş zamanlı fiillerdir. Biliyorsak reddederiz. Reddettiğimiz takdirde İllallah sırrı zahir olacaktır. O yüzden ilk iş kimler şeriktir, kimler ilahlığa soyunmaktadır, kimler puttur bunu bulmaktadır. Putçuluk taştan, ağaçtan ya da helvadan nesnelere ümidi, korkuyu ve sevgiyi hasretmekten öte bir şeydir. Putçuluk bir zihniyettir. Bir tür somutlaştırma, elle dokunur, gözle görülür hale getirmedir. Mutal yani aşkın olanı eskimez ifadesiyle teşahhus ve taazzuvlaştırmadır. Bu çerçevede bizatihi idrak edilecek bir keyfiyet değildir. Onu ancak tek ilah inanışının yanında ifsat etmek için görürüz. İlginçtir ama gerçektir. Putçuluk ancak tevhid inanışı varsa vardır. Çünkü putçuluk kendi başına bir anlam ifade etmez. Bir Allah'a çağıran varsa orada putçuluğu hortlatacak zihniyet de vardır. Dün de vardı, bugün de vardır, yarın da var olacaktır. Allah'ın aşkındığı ve ona giden yolu cahil ve zalim insanın göze alamaması putçuluk zihniyetinin hortlamasına elverişli bir alanın varlığını sürekli kılar. Bu mücadelenin de sürekli olacağını gösterir. Dünün putları objeler şeklindeyken, bugünün putları daha farklı bir biçim ve şekilde ama mutlaka benzer içerikte tevhid yolunun altında, üstünde, sağında, solunda, tam ortasında yer alırlar. Onları bilmek ve reddetmek tevhid yolunda berdevam olmanın şartıdır. Putçuluk zihniyeti bugün de varlığını devam ettiriyorsa İbrahimlere bugün de ihtiyaç vardır. Bir İbrahim daha gelmeyecekse içimizde bir İbrahim doğrulmalıdır. Batıp gidenleri sevmem diyen ve size faydası ya da zararı olmayacak, taştan şeylere neden taparsınız diye soran bir İbrahim. Alıp eline kalbinin ve zihninin birleştiği yerden bileylenmiş baltasını, içindeki putları paramparça eden bir İbrahim. İçimizde bir İbrahim uyanmalıdır. Çünkü İçimizdeki putları temizlemeden dışımızdaki putlara yönelemeyiz. İçimizden dışımıza ya da dışımızdan içimize uzanan putları görmek zorundayız. İçimizde bir put yapı mekanizması sürgüt çalışmaktadır. Sevdiğimiz, ümit ettiğimiz, korktuğumuz her şeyden ve kimseden putlar üretmekte üstüne yoktur. yöneldiğimiz yeri, zamanla tutulduğumuz, kelepçelendiğimiz yere dönüştürmekte mahirdir. İçimizde filizlenen bir de bakmışız bir zaman sonra bütün bakışımızı, görüşümüzü ve dahası bizi kaplamıştır. Ve içimiz gözün gözü görmediği, gözün özü görmediği, özün kör olduğu bir cangıla dönmüştür. İçimizdeki put üretim mekanizmasının en mümbit sahası isteklerimizdir. Öyledir çünkü teşahhüs ve taassup eden kendi menfaatimizdir. Ona kim ve niye karşı koysun ki? İşimize geleni ya da gelmeyeni beşeri tarafımızın pusulasıyla belirlemeye başladığımız anda putumuz ortaya çıkmış demektir. Zevk anlayışımız, konforumuz, hazlarımız hayatımızı yönlendiren temel sahik haline geri vermiştir. Zevk ve hazın olmadığı her anı kayıp telakki etmeye başlamış, onun yerine ikame edilecek bir hizmet ya da zahmeti rahmet olarak görmez olmuş, canımızın her istediğini her zaman almak ve yapmak konusunda doymak bilmez hale gelmişizdir. O zaman maazallah ayetin takbih ettiği kişiye benzemez mi halimiz? İstek ve arzularını ilah edineni gördün mü? Heva ve hevesin put olması, menfaati hayatımızın merkezine oturtmak demektir. Menfaat, diploma, iş, statü, koltuk, maaş, ortam ve içinde bulunduğumuz muhit olabilir. Kendisine tutunup hayata oradan baktığımız, üzerine tir tir titrediğimiz, yokluğunu muhal farz diye bir kerecik bile tahayyül etmediğimiz varlık sahamızdır orası. Oraya yönelecek en ufak bir tehditte dişlerimiz keskinleşir, gözlerimiz çakmaklaşır, tırnaklarımız uzar, sesimiz boğuklaşır, uğruna en yakın arkadaşlarımızı, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı kurban vermekte bir an bile tereddüt etmeyiz. Tıpkı eski zaman insanların putlarına sunduğu kurbanlar gibi. Kendisiyle hayata yöneldiğimiz, kendisiyle yol aldığımız ve kendisiyle geçici tatminler yaşadığımız her şeyde bir put potansiyeli vardır. Her anımız, her yanımız, herkes ve yöneldiğimiz her yön putlaştırmaya, putlaşmaya, kas katı kesilip kalbimizi bunaltmaya muktedir bir mahiyete sahiptir. O yüzden fani olanı değil, baki olanı istemeli ve zikri daimi üzeri olmalıyız. Her fani la ile nefyedilecek bir fenaya ve Allah illa ile izhar edilecek bir bekaya sahiptir. Ve bunun en kestirme ve nuru da keskin ifadesi la ilahe illallah'tır. Putları darmadağın edecek, bizi o halin katılığından koruyacak ve sürekli teyakkuz halinde bulunduracak hayat simidi, la ilahe illallah'tır. Resulullah bir cümleyle geldi ve aslında o tek cümle için geldi. Biz de o cümleyle yaşamak ve o cümleyle ölmek için buradayız. Putunu devirmek isteyenin çaresi o cümlededir. Putunu la ilahe illallah'la devirene aşk olsun. Aşk olsun sadece bir temenni değildir bu arada. Putunu kıranın yaptığı iş o kadar büyüktür ki aşk ona yol, aşık da ad olmuştur. Değerli dinleyiciler, Mehmet Lütfi Arslan imzalı Putunu Kırana Aşk Olsun başlıklı yazıyı paylaştık Genç Dergisi'nden. Ve şimdi de Doktor Adem Ergül'ün kaleme aldığı Liderlik Ekibi Korumaktır başlıklı yazısını paylaşacağız. Büyük iş başaran ve zafer kazanan liderler sağlam, sadakatli ve nitelikli ekipler kurabilenlerdir. İnsan ne kadar keyfiyetli olursa olsun tek başına zayıftır. Ekibi doğru oluşturmak, bilgi, basiret ve tarihi tecrübe birikiminden istifadeyi gerekli kılar. Biz bu yazıda ekip kurmaktan değil, kurulan ekibi muhafaza edebilmekten bahsedeceğiz. Evet, kurmak zordur ancak kurulan bir ekibi muhafaza edebilmek çok daha zordur. bilgi, dirayet, sabır, firaset, affedicilik, ayıp örtücülük gibi daha nice hasletler ister. Ekibi tutan liderlik özellikleri ister aile liderliği olsun, ister dava liderliği olsun, isterse bir iş organizasyonu liderliği olsun değişmez. Bütün liderliklerde ekibi tutmak, ekibi kurmaktan daha büyük bir maharet ister. Ekibi tutma becerisinde bilgi ve basiret önemlidir. Ancak adaletli, seviyeli ve doyurucu ilgi çok daha önemlidir. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Ben bir seriyeye katılmıştım. Askerlerden bir kısmı firar ettiler. Ben de onlar arasındaydım. Oradan uzaklaşınca, şimdi ne yapacağız? Cihattan kaçtık. Allah'ın gazabıyla dönüyoruz diye müzakere ettik. Sonunda Medine'ye girelim, bizi kimse görmez diye düşündük. Ancak Medine'ye varınca Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gidip kendimizi arz edelim. Bizim için bir tevbe imkanı varsa onu yerine getirelim, yoksa geri dönelim diye kararlaştırdık. Sabah namazından önce mescide varıp beklemeye başladık. Allah Resulü mescide geldiğinde ayağa kalktık ve biz firarileriz dedik. Bize yönelerek, hayır, siz firariler değil, komutana yardım etmek için gelen ve savaşa tekrar dönmek üzere manevra yapmış kişilersiniz buyurdu. Kendisine yaklaştık, mübarek ellerinden öptük. Bize, ben Müslümanların ilticagahıyım, sığınağıyım buyurdu. Suçunu itiraf eden ve yüzü kızaran kimseyi affetmek ve onu daha fazla utandırmamak ve ezmemek, onu yeniden kazanma adına önemli bir stratejidir. Böylelerinin vicdanları zaten kendilerine yeterli cezayı vermiştir. Fıtrat ve karakter kumaşı bu seviyede kaliteli olan kimseleri affetmek, onları daha sadakatli hale getirir. Ancak lider bu nevi durumlarda samimi olanla olmayanı bir şekilde ayırt edebilmelidir. İnsan bir yönüyle duygusal bir varlıktır. Çoğu zaman onu aklı, bilgisi ve idraki değil, duyguları yönetir. Ekibi dağıtmayan liderler, duyguları da organize etmesini iyi bilirler. Duygularına nüfuz edemediğiniz kimselerle ancak yüzeysel ilişkiler kurabilirsiniz. İlişki düzeyi bu seviyede kalan liderler hiçbir zaman uzun vadeli ekip tutamazlar. Ekipten ayrılanı, küsüp bir kenarda duranı, kırılanı, heyecan kaybına uğrayanı yeniden daireye alabilmek gerekir ki çözülme olmasın. Ekip ruhu ve heyecanı sönmesin. Giden gitsin, kalan sağlar bizimdir anlayışına sahip bir lider asla ekip tutamaz ve hedefe erişemez. Nakledildiğine göre Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri'nin bir talebesi vardı. Bir gün onu kendi şahsiyetini lekeleyecek bir durumda yakalamışlardı. Bundan son derece mahcup olan talebe oradan ayrıldı ve bir daha dergaha gelmedi. Aradan bir müddet geçtikten sonra gönül hanesi harap olmuş bu talebe, sohbet arkadaşlarıyla çarşıdan geçmekte olan Cüneyd-i Bağdadi'nin gözüne ilişiverdi. Talebe hocasını fark edip utancı sebebiyle oradan hızla uzaklaştı. Durumu sezen Cüneyd, kuddise sirruh, yanındakilere dönerek, "Siz gidin, benim yuvamdan bir kuşum kaçmış." deyip talebesinin ardına düştü. Bir ara geri dönüp bakan talebe, hocasının kendisini takip etmekte olduğunu görünce daha da heyecanlandı ve adımlarını sıklaştırdı. Gide gide bir çıkmaz sokağa girdi. Mahcubiyetin verdiği telaşta gayri ihtiyari başını duvara çarptı. Hocasını karşısında gördüğünde ise renkten renge girdi ve başını önüne eğdi. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri, "Evladım, nereye gidiyorsun? Kimden kaçıyorsun? Bir hocanın talebesine yardım ve himmeti asıl böyle zor günlerinde olur," dedi ve onu şefkatle bağrına basıp dergaha götürdü. Hocasının ellerine kapanan talebe yaptığı masiyetlere pişman olup tevbe etti. Mükemmellik arayışı güzel bir arayıştır. Her an yeni bir güzelliğe terakki etme iradesi, saygı duyulacak bir iradedir. Kişi kendi adına böyle bir iç motivasyona sahipse bu şükredilecek büyük bir nimettir. Ancak bir liderin ekip üyelerinde mükemmellik arayışına girmesi doğru değildir. İnsanları böyle bir ufka yönlendirmek ayrıdır, onları mükemmellik ölçeğine göre değerlendirmek ayrıdır. Hele bir de mükemmellik gözlüğü sadece sizin gözlüğünüzle gördüğünüzden ibaretse, birçok beraberliği bozan işte böyle bir mükemmellik hastalığıdır. Bu hastalığa yakalanan kimse sonunda yapayalnız kalıverir. Özellikle ailelerin dağılmasında bu nevi mükemmellik arayışları önemli sebeplerden biridir. Halbuki ekibi dağıtmamak, gerektiğinde bağışlayıcı, affedici, ayıp örtücü ve hoşgörülü olmayı gerekli kılar. Rabbimiz şöyle buyurur: "Eşlerinizle iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmadıysanız, olabilir ki siz bir şeyden hoşlanmazsanız da Allah onda pek çok hayır yaratmış olur." Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olabilecekler vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, hoş görüp vazgeçer ve bağışlarsanız şüphe yok ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ekibi tutmak çoğu zaman ilgi ve ilişkiyi koparmamaya bağlıdır. Ne yapıp edip ilişkileri sıfırlamamak gerekir. Mısır'da başarılı bir valilik vazifesi icra etmiş olan Amr bin As radıyallahu anha bunu nasıl gerçekleştirdiği sorulduğunda şu cevabı vermiştir: "Etrafımdaki her bir insanla aramda bir ip varmış gibi düşünürüm. Bu ip gerilip kopma noktasına yaklaşınca onu biraz gevşetirim. Gereğinden fazla gevşediğini hissettiğim andaysa onu hemen gererim. Böylece bütün insanlarla ilişkimi dengeli bir şekilde devam ettiririm." Dışlanan her insan, muhalif ya da düşman safına destek veren bir konuma itilmiş demektir. Bunun yerine herkesi bir şekilde daire içinde tutabilmek, ekip heyecanını boşaltmaz, daha da artırır ve pekiştirir. Aşırı gideni dengelemek, geri kalanı ilerletmek, uzaktakini yakınlaştırıp yakında olanı şımartmadan büyütmek, gerçekten feraset ve basiretli bir liderlik üslubu gerektirir. Adalet herkese eşit davranmak değil, herkese hak ettiği muameleyi gösterebilmektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, müminlerin bütünlük heyecanını dağıtmama adına bile bile nice münafıkları idare etmiş ve onlara mümin muamelesinde bulunmuştur. Bu davranış ekibi dağıtmama adına gerektiğinde kahır çekme ve görmezden gelme hasletlerine ne kadar ihtiyaç hissedildiğini göstermesi bakımından dikkat çekicidir. Rabbimiz şöyle buyurur: "Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet. Onlar için Allah'tan bağışlama dile. İş konusunda onlarla müşavere et. Bir kere de karar verip azmettin mi, artık Allah'a tevekkül et. Ona dayanıp güven. Şüphesiz Allah tevekkül edenleri sever." Genç Dergisi'nin son sayısından, yani Ağustos 2015 sayısından "Liderlik Ekibi Korumaktır" başlıklı Dr. Adem Ergül imzalı yazıyı paylaştık sizinle değerli dinleyiciler. Ve böylelikle bugün de programımızı noktalıyoruz. Tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın.